Çapraz Sorgu'dan merhaba. Ben Mert Ekeo.
Ben Nuri Erdoğan. Gündemin perde arkasında kalmış konularını konuştuğumuz podcast serimizin 9. bölümüyle devam ediyoruz.
Evet, bu hafta gündeme biraz uzak kalalım istedik. Kraliyet aileleri, bunların düzenleri, dünya üzerindeki farklı kraliyetlerin etkinlik alanları, yani ne kadar yönetebiliyorlar veya ne kadar sembolikler ve en nihayetinde bunların özelinde kraliyet ailesi dediğimizde aklımıza ilk gelen o İngiliz kraliyet ailesi. Birleşik Krallığı da yöneten, Birleşik Krallık ve birkaç irili ufaklı ülkeyi daha yöneten demeyelim de monarka olan sembolik de
sadece,
olsa.
Sadece irili ufaklı değil ya, Kanada, Avustralya da dahil.
Çok irililer de.
Çok irililer de orada.
Bir onları konuşalım dedik. Bunlar nasıl hayattalar? Bu mevzuları konuşalım. Şimdi başlamak gerekirse madem kraliyet ailesi kavramıyla başlayalım. Kraliyet ailesi deyince aklına ne geliyor?
Yani benim aklıma sembolizm geliyor. Yani bir şeyi sembolik, şu an için özellikle gücünden çok sembolik değerinin burada canlandığı bir yapı geliyor.
Evet, o şey doğru. Çünkü biz Avrupa'yı daha çok görüyoruz. Kraliyet deyince de aklımıza Avrupa'daki akşam yemeklerine katılıp hiçbir şekilde yetkisi, yasa çıkartma şansı olmayan şeyler geliyor da. Bir de bunun diğer tarafları da var. Mesela o Orta Doğu'da, daha Arap ülkelerinde daha absolut monark var. Nasıl evet, söyleriz onu?
Bin tane kuzenin next varisi olmak için birbirine girdiği ülkeler de daha var.
Ama neticede ben şeyi düşünüyorum, bu kraliyet ailesi diye bir kavram verince. Ülkeye bir kişi, yani krallığa, taca bir kişi sahip. Hadi halefleri var orada, 2-3 tane çocuğu. Bir de işte genelde kral üzerinden gittiğimiz için bir de babası ölmüştür, annesi durur kenarda. Ama aile öyle sınırlı değil. Kuzenler, yeğenler, uzak akrabalar, damatlar, gelinler. Hani geniş bir etkinlik alanı ve lobi gücü. Mesela ne kadar sembolik olursa olsun birkaç ülkede bunlar çok güçlüdür. İspanya mesela Avrupa'nın ortasında bir ülkedir. Enişteler, dayılar, amcalar bir şekilde yolsuzluğun da içindelerdir. Çok iyi para döner orada. Yani işin içine kraliyet ailesi kavramı girince bayağı tepedeki büyük bir sülaleden bahsediyoruz. Bunlar genelde soyları sopları da çok eskiye dayanan gruplar oldukları için tarihi kayıtları da iyi tutulmuştur. Benim aklıma bu geliyor. Kalabalık bir sülale bir odanın içine toplanmış. Ülkenin geleceğine karar veriyor.
Ve aslında hani ülkenin geleceğinden sorumlu tutulan bir kişi aslında. Hani aile sorumlu tutulmaz. Yani hiçbir zaman hani sonra...
Çoğu zaman
diyelim, evet.
Hani... Çünkü Rus devriminden sonra bütün aile gitti.
Yani o devrimcilerin kabahati şey diye normal zamanda hani kralın kellesi gider bir şey olduğu zaman, yani evet. Ailedeki durduk yere kimse o kuzenine falan sataşmaz yani. Asıl onlar ne iş yapıyor yani, ailedenler ama ne iş yapıyor gibi.
Ya aslında şöyle, niye sataşmaz veya niye zarar vermez çoğu zaman? Sıradaki odur. Şimdi şey var, bilmiyorum, hiç dikkatini çektim. Ben mesela küçükken düşünürdüm bunları. Ya ayaklanıyorlar mesela, bu Osmanlı'da falan da böyle ayaklanıyorlar, indiriyorlar padişaha. İndiren niye geçmiyor? Hani tamam, padişah indiren daha güçlüdür, o geçsin başa. Mesela Yeniçeri'nin ağası geçsin başa. Veya sadrazam sarkasında sadrazam geçsin başa. Ama işte sen başta dedin ya, sembolizm. Sistem öyle çalışmıyor tam olarak. Yani arkada bir tane akraba bırakacaksın ki en azından. Hem onu gözdağı vermişsin artık, onun selefini indirmişsin. Hem de milleti dizginlemen lazım. Milleti nasıl dizginliyorsun? Şimdi bu bizim... Tarih derslerinde de anlatılır ya, eski inançlardan, Türk inançlarından biri kut anlayışı. Tanrı o aileye dünyayı yönetme etkisi. O kavmi ve dünyayı yönetme etkisi vermiştir. O ailenin kanı özeldir, o ailenin soyu özeldir diye. Şimdi bu sadece eski Türk geleneklerinde ve sonradan işte Türk devletlerinde falan yok. Böyle Avrupa'da böyle. Dünyanın neresine gidersen git. 3 aşağı 5 yukarı benzer tavır. O aileye bir uzun süreden beri bir bağlılık oluyor halk. Dolayısıyla sen bütün sülaleyi kılıçtan geçirir de bambaşka bir şey başlatırım diyemiyorsun. Zaten şeyi görüyoruz çoğu zaman. Yeni bir şey palazlanıyor diyeyim. Aile palazlanıyor. O aile güçlendikçe, mesela başa, bu Avrupa feodalizminde daha çok görürüz bunu. Güçlendi, başa oynayacak, tepelere çıkacak. Orada hop geriye dönük kendi soyunu sopunu şeye dayandırmaya çalışıyor. Önemli büyük figürleri mesela Şarlman'ın. Şarman'ın şu şeyinden geliyoruz işte şeylerde. Hani böyle bu şeyde de vardı mesela, Osmanlı'da da vardır. Timur'la Osmanlı sürtüşmesinde işte iki tane Türk, Orta Asya geleneğinden yetişme aile cihan hakimiyeti veriyor orada. Asya'da bir güç savaşına girmiş.
Oğuzkan'dan geldiklerini iddia ediyor.
Ha, Oğuzkan. Oğuzkan'ın en büyük torunu Kayıhan. Mesela Osmanlı'da o güne kadar akla gelmemiş bir şeydir. Hani şimdi bakma dizilerde falan kayı figürleri kullanılıyormuş gibi görünüyor da aslında o kayı figürünün kullanılması şeye dayanıyor. Bu legitimacy denen kavrama. Biz Oğuz'un soyundan geliyoruz. Miras bize ait. Ailenin bir şeyi yani. Savı bu.
Muhtemelen o şeydir. Hani Oğuzkan da hani gök tanrıdan aldığını söylüyordu. Yani yine hani bu
tabii.
Bağlama olayı biraz şey bence hani halkta bir inandırıcılığı arttırmanın yanında hani doğacak çocukları da kralın ve kraliyet ailesindeki herkesin bak üzerinizde bir sorumluluk var ona göre yetiştirin kendinizi gibi bir şey de olabilir. Zorlaması da olabilir gibi geliyor bana.
Sonuçta böyle bir gelenek olduğundan dolayı da bu aileleri özellikle hani nereden geldik bu konuya? Bütün soyu temizlemek o yüzden tehlikeli. Mesela bunun bazı örnekleri var. Birazdan daha çok değiniriz. İngiltere'de mesela kralı indiriyorlar. İndiren ekibin lideri başa geçiyor. Kendini böyle Lord Protector tarzı bir sıfatla ülkeyi yönetmeye başlıyor. Sonra tutmuyor onu. Onu halk deviriyor. Geri aynı işte indirdikleri kralın çocuğunu getiriyorlar tahta. Her zaman çalışmadığını görüyoruz bu. Bu arada seninle arada da konuşuyoruz işte böyle sistemler olsun, demokrasi, monarşi şey. En kritik şey hükümet değişimidir. Mesela demokrasinin insanlar arasında satabilmesinin de en büyük faydası, insanların daha faydalı görmesinin, hükümet değişimi kansız ve hızlıdır. Mesela monarşide hükümet değişimi kanlıdır ve genelde iç savaşla sonuçlanır. Genelde demeyeyim de bazen en azından. Monarşilerde de hükümet değişimi kanlı olabiliyor. Bunu görece kansız hale getirmek için de bazı miras sistemleri geliyor. Biz şimdi aile konuşacağız ya.
Evet,
hani
evet.
Aile nasıl kendi içinde düzenleniyor? Bırak dışarıdan birinin gelmesi. İki kardeş, iki kuzen birbirine gireceği zaman nasıl çözüm buluyoruz? Orada aklımıza neler geliyor?
Evet, biz de bu konuyu sürekli okullarda şimdiye kadar gördük. Biz bizatihi yaşadık. İşte Osmanlı kardeş katline kaldırdığı için mi geriledi gibisinden hep bir tartışılır zaten. Hani ondan öncesinde bu sorunu direkt babadan oğla şekilde yapalım ve geri kalan herkesi öldürelim ki sonrasında bir tartışma olmasın. Hani o istikrar o şekilde sağlayalım anlayışı olmuş. Sonrasında bunu değiştirince yani tam olarak belli bir kurala bağlayınca da sıkıntılar yine gitmemiş. Yani hep bir arkasında birisi olduğu için bize çok uzak gelse de şu an yaşadığımız zaman diliminde hala bunu uygulayan ülkeler var. Yani kardeş katlini de vacip gören ve tahta çıkmak için diğerlerini öldürmesi, etkisizleştirmesi gereken o Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da her kralın böyle ölmeye yaklaştığı zaman da yani bir sürü de çocuklar var. 500 bin tane prens o aile bir kendi işlerinde güç savaşı verirler. Çoğu zaman böyle prensler kaybolur ve orada bir çoğunluğu almaya çalışır. Gücü almaya çalışır ve değiştirebilir hakikaten.
Bir kere yani, yanlış bilmiyorsam yıllar önce işte sarayda direkt biri diğerini çekip vurmuş ya halef olanı sıradaki yani.
Evet, direkt öyle, öyle de oluyor.
Öyle bir olay da varmış sanırım.
Ha, kansız da olabiliyor. Direkt sen gücünü kaybettin kardeşim çekil kenara diyor. Çekiliyor mesela. O gücü nereden geliyor? Arkasındaki yine o prenslerin etkisi gücü. Tabii kralın da kolladığı birisi vardır. Onun da etkisi muhakkak. Yine her zaman o dış güçler dediğimiz ülkenin dışındaki herhangi bir şekilde işi olan kesimlerde etkilidir tabii bu. Bir sonraki kişiyi seçmede. Tabii Avrupa tarafına gelirsek orada bu iş çok daha önceden bir sistematiğe oturulmuş. Hatta kadınlar da söz hakkı verilmesi çok eski bir tarihi buluyor.
Bu feodalizm denilen bir sistem var ya, yerel toprak sahiplerinin güçlü olabildiği, devletlerin yeterince merkezileşemediği zamanlarda oturmuş bir sistem bu. Roma'dan, Roma İmparatorluğu'nun devrilmesinden sonra Avrupa'da yerleşmiş uzun yıllar. İmparatorluklar kurulana kadar da varlığını sürdürmüş. Burada sistem kendi bu veraset hukukunu yaratmış ve bu sistem de buna bağlı işlesin. Hükümet değişikliğinde mümkün olduğunca az problem çıksın üzerine bir yola gidilmiş. Veraset yasaları da şeydir. Mesela genelde Asya'da şimdiye kadar bahsettiğimiz daha az kurumsal, açık bir herkesin potansiyel olarak tahta ortak olduğu, tacı ortak olduğu bir sistem varken batı tarafta bu Avrupa'da, Orta Çağ Avrupa'sında daha çok şeyi görüyoruz. Genelde ilk zamanlarında bu Roma'dan sonra monarkın topraklarının çocuklar arasında paylaştırıldığını, görece çocukların eşit olsa da eşitlerin birincinin en büyük erkek çocuk olduğu, tacı da onun aldığı asıl tacı. Ama daha sonra yıllar içinde bu anlayışın da biraz değiştiği ve birinci erkek çocuğun monarşiyi devam ettirdiğini, diğerlerinin de onun yanında, onunla birlikte olmak isteyenin birlikte, yoksa da resmi bir şekilde sürgünde uzaklaştırılmış bir şekilde olduğunu görüyoruz.
Devletin şey istikrarı önemli hakikaten, o baştaki hükümdar orduya ne kadar hakim olabilecek yani.
O her yerde öyle zaten.
Düşünsene her an yerine birini getirebilirler. İlk ne yaparsın bunu garanti almak için? O birilerini yok edersin ki. Hani senden memnun olmasalar bile öyle seni kolay kolay senden vazgeçemezler.
Ama mesela az önce bahsettiğin o kardeş katli yasasında bunu resmileştirip kimsenin sesini çıkaramayacağı hale getirebiliyorsun da Avrupa'da bu işi biraz daha zor yapıyorsun. Yani ortadan kaldırmak için zehirleme yolunu daha çok tercih etmen gerekiyor. Çünkü o ucu sana dokunmasın isteniyor. Düzenler değişiyor. Mesela senin dediğin bu kadınlara soy gelme oluyor. Genelde kuzey ülkelerinde olan bir şey. İngiltere, Hollanda toprakları, Danimarka, Norveç falan. Burada soyda erkek kalmadıysa, yani çocukların arasında erkek kalmadıysa en büyük kadın tacı alıyor. Genelde böyle oluyor. Yani halen şey eşit değil. Bu şeyde değişti sadece. 2012'de İngiltere'de bir yasa çıktı. 2012'den sonra doğmuş kraliyet üyeleri arasında sadece yaş farkı gözetilecek. Yani erkeğin önceliği orada bitti. Şeyi tam bilmiyorum. Danimarka'da şeyde nasıl işliyor?
Danimarka'da şeyde 2009 yılında bir referandum yapıldı. Orada yani bunun için referandum yapıldı düşün. Kadınlar sıralamada erkeklerle eşit olsun. Konuyu şuna getireyim diyordum. Şimdi bu krallıklar, yani bunların bir güce sahip olduğu zamanlar daha çok yani yeni çağ, yani Fransız İhtilali, demokratikleşme hareketlerinden öncesine denk geliyor ama hani sonrasında devam ediyor. Yani oradaki fark şu, Fransız İhtilali'yle birlikte bir milliyetçilik yani akımı da ortaya çıkıyor. Her devlet kendi milletinden olan birisini tabii ki başta istiyor yani. Ama krallıklar da tabii giderek sembolikleşirken yani bunun arkasında bir de güç var. Krallar o milliyetçi kökenden gelmiyordu. Yani ondan önce öyle bir şart aranmıyordu ve birinin kral olması için böyle o toprakların has evladı falan, öyle bir şey olması gerekmiyordu. Ve bazı aileler gayet tabii dışarıdan gelerek de o ülkenin kraliyet ailesi olabiliyorlardı. Değil mi?
Evet. Ya şöyle bir şey var mesela. Birincisi, birinin kral olabilmesi için gereklilikler diye bir şey yok. Hani bir üniversite mezunu olacak, iki dil bilecek falan, öyle şeyler yok. Halk bağrına basıyor. Özellikle ordu bağrına basıyorsa o kişi gayet de kral olur. Orada da şey aranmıyor. Ya bir yerden, şimdi birazdan da değiniriz. Bunlar özellikle diplomatik kaygılarla, ittifak kaygılarıyla evlilikler gerçekleştiriyorlar. Ve evlilikler genelde mesela kraliyet aileleri, ülkenin yani monarklarının çocukları birbirleriyle evlendiriliyorlar. Yani şey yanlış anlaşılması şey diyorum.
Kuzenler.
Yok kuzenleri kastetmedim işte şey mesela. Yani atıyorum Fransız prensesi gidiyor şeyin prensiyle. Atıyorum Aragon'un prensiyle evleniyor mesela. Hı-hı. Çünkü Fransa ile Aragon yakınlaşacaktır mesela. Yakınlaşacaktır. Hani melez tırnak içinde melez çocuklar oluyor. Bir yerden sonra bunların soy takibini yapmak pek mümkün değil. Ama bugün hani işin ne kadar farklı boyutlara gittiğini şöyle söyleyebiliriz. İngiliz tahtını elinde tutan şu an Kraliçe Elizabeth'in bayağı hani %100'ye vurursak %50 Alman çıkabilir.
Hatta kendinin, oğlu, torunu.
Oğlu %75 Alman çıkacaktır muhtemelen oğlu.
Hı hı.
Hani o yüzden hani bir yerden sonra bunların soy sopunu takibini tutmak zor. Önemli olan halkının ve ordunun bağrına basıyor olması. Biz şimdi bir de bizde şey var. Biz kendi tarihimizden yola çıkarak hep düşünüyoruz ya 600 sene bir aile gücü elinde tutabilmiş 600 küsür sene. Başka yerlerde bu mümkün değil çok fazla. Mesela batıda zıppırt aileler değişiyor. Zıppırt yönetilen topraklar değişiyor. 100 yıl önce başka bir ailenin tebaasıyken 100 yıl sonra başka bir ailenin tebaası oluyorsun. Tüm bunlar söz konusu olduğu zaman da şeyin şirazesi kayıyor.
Geliyor. Yani şöyle Birinci Dünya Savaşı dönemi bunun hani en büyük örneği. Birbirle savaşan Alman Kaiser'i, işte Rus Çar'ı, İngiliz Kralı hepsi kuzen aslında.
Ha evet. Victoria'nın torunları savaşıyor. Evet. Öyle şeyler çıkıyor ortaya. Çünkü evlenmek şey gerektiriyor. Öyle aşık olup evlenme diye bir şey yok prenseslerde, prenslerde. Bayağı bir ittifak anlaşması şeysin ya. Bir anlaşmanın imzasısın sen orada aslında. Mal gibisin yani biraz kötü bir şey aslında. Peki dünyanın farklı yerlerinden az önce sen bahsettin. İşte Orta Doğu olsun, Çin, Japonya, bugün kraliyete devam ettirenler Brunei ve Avrupa'daki krallıklar. Bunların hangileri etkin? Hangileri gerçekten krallık yapıyor? Hangileri akşam davet düzenliyor?
Bugün tam olarak gücünü de tutan mutlak iktidar deyince pek bir devlet kalmadı ama önemli olanlar da var. Demin söylediğim Suudi Arabistan en büyük hala tam olarak bildiğimiz haliyle krallıkla yönetilen. Oradaki Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da yine aynı şekilde çok güçlü bir başta kral var. Kimisinde diğer emirlikler danışma kurulu gibi davranıyor ama kral gücü mutlak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde öyle. Katar'da da yine emir diye geçiyor. Onun dışında bir de Umman ve Brunei var. Bunlar da kimi zaman böyle gündeme gelen, yani özellikle Brunei. Biraz ilginç bir ülke.
Ve zengin Uzak de Doğu, bir ülke değil mi?
Uzak Doğu Asya'daki, aynen onu diyecektim. Uzak Doğu Asya'daki şey gibi, Suudi Arabistan gibi bir ülke. O da işte şeyle yönetiliyor.
Krallıkla.
O da şeriatla yönetilmesine rağmen dünyanın en zengin ve en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Ama bunlar yani saydığım üzere çok az sayıda ve uç örnekler artık.
Ve dikkatimi yani çeken genelde Orta Doğu'da bloklanmış durumda. Arap Yarımadası'nda hatta.
Evet, onun dışında kalan tüm krallıklara, yani bazılarının yine güçleri var ama hepsi neredeyse sembolik diyebiliriz. En azından bir parlamento var, başka bir şekilde bir seçim var.
Hı hı. Ya bu arada ama şeyleri de atlamayalım. Bazıları var ki resmi anlamda krallık diye geçmiyor ama krallığın yandan yemişi mesela. Bu İran'da böyle diyebiliriz. Tamam, bir tane monark yok. Evet, bir kurulun yönettiği bir ülke. Oligark gibi daha çok onlar ama tamam işte teokrasinin tahakkümü sonsuz. Başbakan falan filan seçiliyor ama sembolik.
Tabii
i̇şte
Ayetullah.
Ayetullahların konseyi ülkede istediğini yap.
Kağıt üstünde bir seçim var falan gibi. Evet. Yani bu dediğimiz en dip noktası. Yani seçim de yok. Çocuğuna geçecek krallık.
Yani
çocuğuna usul geçmese de aynı, bayağı eski usul. Yoksa Çin'de de aynı şekilde.
Bir de bizim sembolik ve süslü hayatlar diye daha çok siyasi sayfalar değil magazin sayfalarını süsleyen Avrupa monarşileri var.
Avrupa'dan önce Afrika'ya dokunmadan geçmek istemiyorum. Çünkü orada aslında en çok monarşinin daha az gelişmiş olarak gören Afrika'da olmasını bekleriz aslında. Ama orada bir tek 3 tane ülkede monarşi var ve kayda değer olan Fas'taki, ki orada da sınırlandırılmış bir monarşi var. Yine parlamento var, başbakanı var. Sadece sembolik değil kralın yetkileri. Ama onun dışında mesela Afrika'da yok.
Orada tabii monarşi, iyi bir monarşi kurabilmen için güçlü bir devlet yapılanmana da ihtiyaç var. Avrupa'da, Afrika'da çok devlet yok.
Her yer. Hani
savaş monarşi gelişmemiş.
Hani monarşi hiç gelmemiş olabilir yani kıtaya. Hani o çağ hiç
yok. Şeyde bu Mali'de falan filan var. Bu hatta dünya tarihinin en zengin olanı olduğu tahmin edilen nerenin kralıydı? Mali'nin olabilir bak. Öyle bir adam var.
Doğru. Sanırım 1400'lü hatta 1200'lü yıllarda falandı. Ben de hatırlayamadım şimdi. Ama Avrupa'ya gelirsek aslında bu şu an demokrasi indeksinde, insanın gelişmiş indeksinde en üstte olan ülkeler yani kağıtsın hep bir sembolik monarşisini tutuyor. İşte evet. Norveç, İsveç, Danimarka, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İspanya ve onun dışında o ufak devletler Andorra, Liechtenstein, Lüksemburg demiştim.
Monaco ve Vatikan.
Monaco, Vatikan zaten.
Ama mesela Vatikan'da sembolik değil. Diğerlerine sembolik diyebiliyoruz da.
Ya o güçlü evet. Yani o da ufak bir seçimle geliyor aslında ama evet, gücü...
Garip bir düzeni var onun da.
Buradaki krallar tamamen sembolik. Çoğunun politikayla hiçbir alakası yok. Olamıyor da. Bir İspanya hariç. İspanya'da gerçekten politikayla da içli dışlı olan bir kraliyet ailesi var. Ve daha çok tartışma yaratıyor o yüzden.
Ya evet, bazılarında mutlaka vardır. Mesela İspanya'da genelde haberlere çıktığı için görebiliyoruz diyor ama genel olarak siyasetten pek uzaklar. Hatta siyasetle yakın olmaları ayıp karşılanıyor. Bazılarının kanunla da önüne geçilmiş. Mesela kral İngiltere'de hiçbir şekilde söyleyemez seçimlerde olsun. Oy vermez. Herhangi bir toplumu ilgilendiren, ayrıştırabilecek konularda fikir beyan etmez. Hani bazıları şey düşünür ya, komplo teoricileri halen işte İngiliz kraliyeti güçlü yönetiyor. El altından her şey onlar karar veriyor falan. Kadıncağızın tahtı bölünüyordu. İskoçlar ayrılmaya kalkmıştı. Televizyona çıkıp sadece yanlış yapıyorsunuz, bence doğru kararı verin dedi. Hani bu kadar ele ayağa düşmüşlükten bahsediyoruz. Hani biraz acıdırdamayacak.
Hani direkt dediğin gibi kendi lordluğu kalkıyordu. Yani İngiltere'nin şeyinden ayrılmasına yani.
Tahtan ayrılıyordu. O işte Commonwealth diye saydığımız kaç tane var? 15-16 tane der mi? Bunlardan bir tanesinin şeyi eksiliyordu. Kapsadığı alan eksiliyordu. Ona rağmen gıkını çıkaramıyorsun. Düzen artık öyle bir düzen. Yani bu biraz daha şeyler gibi. Birazdan da konuşuruz. Kaldıran neden kaldırdı madem ki semboliğe niye geçmedi diye de. Böyle daha çok Kuzey Avrupa'da öbeklenmiş bir grup sembolik kral şeyinde görüyoruz. Benim fikrim bu konuda daha şu. Neden onlarda sembolik kral var, diğer taraflarda yok? Yukarı tarafın yani Kuzey Avrupa tarafının demokratikleşme süreci uzun yıllara dayanan, geçmişten gelen adım adım sindire sindireyken o kıta Avrupa'sında güney ve orta taraflarda böyle patküt olan daha böyle devrimlere dayalı bir düzenle gerçekleştiği için hani eskiyi yıkıp yeni düzen olarak var edebiliyor mesela diğerinde ve yavaş yavaş.
Evet, dediğin doğru. Mesela Fransa ve Yunanistan'da da göreve gelen bu krallar sonra hep devrimle yeni bir tekrar yeni bir cumhuriyetin tekrar hı hı. kurulmasıyla ayrılabiliyor. Hiçbir zaman sembolik bir kral olmuyor kenarda.
Yani mesela bizde de öyle. Bizde de o kadar hızlı bir demokratikleşme yaşandı ki bir cidden insanın ömrü kadar sürede, hatta bir insanın ömrünün yarısı kadar bir sürede enstitüleşme sağlandı. Ne oldu sonunda? İşte sembolik olma ihtimali yoktu. Direkt kaldırıldı. Fransa'da da öyle keza.
Tabii evet. O yüzden bu süre kısa olduğu için ancak bir belki devrimle hı hı. bunu başarabiliyorsunuz diyebiliriz. Yani İngiltere'nin parlamenter sürece geçişini yani Magna Carta'ya dayandırıyor. Yani 700-800 yıllık demokrasi geleneği bir şekilde ya da en azından kralın gücünü sınırlayabilme dürtüsü o sembolikliğe zorluyor.
Ben farklı bir noktaya çekmek istiyorum şimdi lafı. Herkes de öyle pat küt devirerek kraldan veya monarşiden kurtulmuyor. Bazıları bunu halka soruyor oylama yaparak. Biz ona da biraz baktık seninle. Onu biraz konuşalım istiyorum. Bazı ülkeler var ki bayağı millete diyor ki monarşiyi kaldıralım mı? Veya bazı demokrasiler var ki millete diyor ki biz kralı geri mi getirsek?
Evet, bu biraz ikisinin arası gibi oluyor yani. Hani bu da halka mı sorulurdan şey devrim yapmaya direkt giden şeyde süreçte arada bir demokratikleşme diyeyim. Ve bunlara en önemlisi İtalya'da 1946 yılında yapılan seçim. Orada yüzde çok yakın 54'e 46 idi sanırım. Monarşi kaldırılıyor ki İtalya'nın da işte güneyli bir devlet olması biraz daha buna krallıkla yönetilmeye yatkın olduğunu söyleyelim. Hani kaldırılmasa hani koskoca İtalya o monarşide kalabilirdi. Güçlü bir monarşide kalabilirdi belki. Bir süre yani belki tamamen kalmazdı ama.
Hı hı.
Ve yani orada kuzey güney tamamen ayrışıyor. Yani bir taraf ülkeyi de neredeyse ikiye yarabilecek bir durum oluşuyor. Yani geografik olarak ayrılması çok tehlikeli bir durum. Hani sonuç öbür türlü çıksa asıl zengin gücü elinde tutan Kuzeyliler, zaten Kuzeyliler biraz daha feodal yaklaşımı sever, bölgeselciliği sever. İtalya'nın birliği daha zor olabilirdi mesela. Bir de böyle kritik bir önemi olabiliyor. Hı.
Yine aynı yıllarda mesela şimdi kraliyeti kaldırma üzerine şey yaptık ya. Aynı yıllarda kraliyeti geri getirme üzerine bir oylama var 47'de İspanya. İç savaştan sonra halka soruyorlar. %90 küsür oyda kraliyet lehine çıkıyor. Orada da soru şu. Kanun, önerilen kanun da şu, işte Franco ölene kadar güçte olacak, ondan sonra yerini bir halefe bırakacak. O da Bourbon soyundan gelen, daha önceden de İspanya tahtına sahip olmuş bir ailenin evladı. Şimdi de taht onlardan devam ediyor. Bu Carlos'un sülalesi işte şimdi başta olanın. Mesela orada da ilginç olan ortada şey, iç savaş bitmiş. Ülkeyi yöneten diktatör ne yapalım? Şeyi getirelim mi? Tabii ne kadar demokratik bir seçim olduğu tartışılır. Çok fazla fikrim yok. Sen söylemiştin. Komşumuz Zıppırt monarşi referandumu yapıyor.
Yunanistan.
Evet.
Bu arada ben yani İspanyol'u hani şöyle hani bir diktatör devrilir sonra bir hani mesela boşluk oluşur. Karşı güç hı-hı. gelir. Ve bu bitmek bilmeyen bir ikili mücadeleye döner. Belki gibi olmasın diye.
Sistemini hani garanti altına bir, almış olabilir.
Aynen. Evet, o yüzden bir hani o sembolik de olsa yetkileri bir meşruiyet kazandırıyor olabilir.
Burada şey, bu bizim taraflarda da hani bazen şey diyoruz ya, milletlerle yönettiği tebaanın milleti bazen tutuşmayabiliyor. Burada açıkça bir şey örneği de var. Komşumuz Yunanistan'da Kurtuluş Savaşı döneminde yine tahtta olan Helen Kralı diye geçen Yunanistan Kralı 2. George var. Bak isme bak mesela George. Alman soyundan, Danimarka soyundan gelir. O 24'te devriliyor. 22-24 arası bir hükmü var zaten onun. 24'te Cumhuriyet ilan ediliyor ama 35'te bir daha. Yine referandumla şey restore oluyor. Monarşi tekrar geliyor. 2. George tekrar tahta çıkıyor Danimarka kökenli. Hatta şey vardır, bu 1952'de yanlış bilmiyorsam Demokrat Parti hükümeti döneminde Yunan Kralı ziyarete gelecektir Türkiye'yi. Orada da şey, aynı muhabbet dönmüş. Hani Yunan Kralı geliyor ama aslında Danimarkalı, Alman. Yani düşününce pek
dönemin ruhuna ters gidiyor.
Evet. Evet, orada da zıppırt referandumla kraliyet kuruluyor. Bu referandum işine ilk baktığımızda da dikkatimizi çeken ülke şeydi seninle, Avustralya.
Doğru, yakın zaman çünkü yani eskide.
Yakın bir tarihteydi, ne zamandı?
99'da.
99'da büyük bir katılımla referandum yapılıyor. Soru şu, kraliyet devam etsin mi? Yoksa biz bildiğiniz düz parlamenter demokrasiye geçelim. %95 civarı bir katılımda %54 monarşiyi destekliyor. Bir de şöyle bir durum var. Avustralya monarkı, yani devletin bir numarası, İngiltere kraliçesidir. Eski sömürge zamanlarından kalan bir gelenek. Bana garip geliyor açıkçası dünyanın öbür ucundaki. Yani yine kral tut Avustralyalı olsun, ne olacak yani diye düşünmüyor değilim. Ha işte, ama böyle uygun görmüş.
O da bize yani şu soruyu getiriyor. bu sembolik kral kraliçenin ne önemi var? Nasıl bir katkı sağlıyor olabilir? Çünkü bakınca mesela İngiltere açısından bakınca zaten bir turizm getirisi var. Hani para mali olarak baktığı zaman getirisi var. O okey. Ondan da İngiltere tutabilir ama dediğim gibi Avustralya'ya oradan bir şey kalmıyor. Ama Avustralya hala sembolik olarak birini halk başta tutmak istiyor.
Neden?
O kişi Avustralyalı değil yani. Avustralyalı bir kraliçe ya da kral bulsanız da hani onu da yapmıyorlar. Çünkü bu hani tarafsız birinin başta olması gerçek siyasete katılamayacak ama hani aslında parlamenter sistemin gerekliliğinde tarafsız kişi tepede olmalı.
Denge. Gibisinden.
O denge unsuru gibi evet ya da işte diplomatik alanda temsil edecek gibisinden bir ismin olması onun seçilmesi her zaman sıkıntılı aslında. Yani bu en demokratik işte bugün Almanya en demokratik parlamenter sistem değil mi? Orada bile hani bu bir hesap işi. Yani koalisyondaysan koalisyon partnerinden birisinin cumhurbaşkanı yapıyorsun. O ne kadar tarafsız davranacak, karışacak mı falan. Yani öyle olması davranması gerekir. Hükümete karışmaması gerekir. Karışınca problem oluyor zaten. İstediği zaman kullanabileceği işte veto oluyor tabii. Hani burada hani o olmasa bile bir Morikako bir ismin seçilmesini kolaylaştırmış oluyorsun. Yani o ülkenin o meşguliyetini kaldırmış oluyorsun bence bir nevi.
Zaten etliye sütüye dokunmuyor.
Etliye sütüye dokunmuyor evet ve hani o pozisyon doldurulması gerekiyor ve öyle doldursun. Şöyle hani normalde böyle bir şeyin riski nedir? O kişi her an korrupt olabilir. Türkiye'de öyle belirleyelim mesela bir akil adam olsun. O bizim hakikaten yaşadığı müddet boyunca bir kollasın mesela. Hükümetlere böyle tavsiye olsun. İşte kimse kafasına göre bir seçim kararı alamasın ve vesaire vesaire. Mesela öyle bir isim olsun. Güzel olmaz mı? Güzel olur ama o ismi nasıl evet. Seçeceğiz? Öyle bir isim olabilir mi? Katılmayabilir mi? Gibisine. Bence o otomatikman demokratik bir yerde yetişmiş. Senin de demin dediğin gibi daha kendi toprağı olan İskoçya'nın referandumuna bile karışamayan bir ismi mantıklı olabilir.
Evet, o açıdan öyle. Ya bu referandum süreçlerinin son yıllarında yaşanan bu yakın tarihli 2009'da St. Vincent and Grenadines bir de 2008'de Tuvalu yine bu Avustralya gibi monarkı İngiliz kraliçesi olan ülkeler referandumda İngiliz kraliçesi kalsın oyu kullanıyorlar çoğunlukla. Evet, yani kadın da seviliyor. Onu çıkarabiliriz.
Evet, orada yani uzun vadeli düşünmeyen de muhakkak vardır. Evet.
Bu ülkelerin dışında Arnavutluk'ta bir şey var. Yakında 97'de kral geri gelsin mi referandum yapmışlar. Yani tersten bir referandum. Orada da halk desteklememiş. Böyle şeyler var, evet.
Evet, bu bölümde günümüzdeki hala devam eden monarşileri ve onların geçmişini, bunların sembolik önemini, geçmişini, bugününü konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.